Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündemiyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Süleyman Derin, Mesnevi'den seçtiğimiz birbirinden güzel beyitleri sizlerle paylaşıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
Hocam en son nerede kalmıştık herhalde?
585. Evet, beyit.
Halvetle alakalı şeyde kalmıştık. Buyurun hocam.
Gene bu Yahudi vezirin bağlıları, bakın nasıl görüyorlar o veziri. Ya da o vezir kendisi Yahudi ama Hristiyanları efendim Yahudileştirmek için nasıl hileler, tuzaklar kuruyor ve nasıl kendisine bend etmiş.
Demek hocam bu diğer dinleri kandırmanın ta o zamanlardan şeysi benzerleri varmış. Çünkü evet. Müslümanlar hocam değişik şekilde kandırıyorlar.
Evet. Evet.
Benzer şekilde evet. Yani.
Ha burada ne diyor? Batu mara hak bihteres felek. Seninle diyor. Seninle bize toprak, yeryüzü gökyüzünden çok daha değerlidir. Yeter ki sen bizimle ol. Ey sema kez tu münevver tasemek. Ey gerek gökyüzünü gerek yeryüzünü baştan sona aydınlatan. Ey vezir, ey efendim liderimiz. Seninle bir olursak biz, bize yeryüzü göklerden çok daha yüksektir, daha değerlidir.
Evet.
Dolayısıyla burada nasıl bakışları var? Ya da bir dervişin, bir mürşidine nasıl bakması gerekir? Yani sana yakın olduğumuz yer bizim için dünyada da olsak semalardan daha yüce bir mevki anlamı taşır. Bunu diyebilmek çok önemli bir iş. Yani iki gönül bir olunca samanlık seyran olmuş derler. Aynen bunun gibi bu birliktelik. Birlikteliğe niye bu kadar?
Sinerji mi hocam burada beraber olmanın getirdiği?
Şimdi bir ve beraber olmak meselesi. Bak tarikatlarda erdirici iki tane önemli yol var. Birisi hizmet, birisi sohbet.
Evet.
Esasında hizmet bile sohbete vesile olduğu için kıymetlidir. Şimdi sohbet nedir peki? Sohbette gözlü iletişim var. Sözlü iletişim var. Başka bir arada bulunmanın verdiği beraberlik iletişimi var. Dördüncü özelliği de bu üçü bir arada olduğu için en kestirme eğitim metodu. Öğretim metodu demiyorum. Bak eğitimle öğretim farklı. Öğretim kuru bilgileri öğrenirsiniz. Bunun adı öğretimdir ama eğitim onun özümsenmesi ve tarafımızdan benimsenmesidir. Dolayısıyla eğitim açısından en kestirme yol hem görerek hem dinleyerek hem bir arada bulunarak bu üçü bir arada olduğu için sohbet en kestirme eğitim metodu. O yüzden Peygamber Efendimizin yakın yaranına ne denmiş? Sohbet kökünden
sahabe.
Ashab denmiş, sahabe denmiş. Allah'ın Resulü ile sohbet şerefine erme. Bu da nedir? Kamil insanlarla bir arada bulunduğunuz zaman, hadis-i şerifte de var. Misk satan insanla beraber olan misk kokar. Öyle mi?
Öyle hocam.
Misk taşıyan gibidir. Efendim kömürcüyle beraber olan da is taşıyan gibidir. Bu hadis-i şerif bu. Dolayısıyla bu birlikteliğe o kadar önem veriyorlar. Bi'tu mara berfelek tarikiyest. Bak sensiz bize felek karanlıktır. Gökyüzü karanlık anlamına gelir. Ve bizim için bir yücelme değil, bir alçalma anlamı ifade eder sen olmadığınız zaman. Eğer biz seninle beraber olursak biz, yeryüzünde, yeryüzünün dibinde de olsak cennette sayılırız. Böyle bir mantık. Batu eymeh in felek barikis. Ey ay, sana nispet de diyor, ay yüzlü şeyhimiz diyor, ay yüzlü efendim liderimiz. Senin yüzün yanında diyor bu feleklerin ne anlamı kalır? Senin yüzün bize aydan da güneşten de çok daha fazla kıymetlidir.
Güzel baktığı için şeyi güzel görüyorlar.
Evet.
Aslında hocam her şey bakış açısı.
Evet.
İnsan hocam iyi bir insana kötü bakarsa Ebu Cehil gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü görür. Ama iyi bakarsa böyle bir sahtekarı da.
Ama burada şu var tabii.
Baş tacı eder.
Şimdi burada şu var. Esas hep Mevlana'nın bütün öğretilerinde bir suret bir de siret var. Yani bir şekil bir de onun arka planındaki var. Şimdi cahil insanlar surete bakar, akıllı insanlar arkasına bakar. İşin arka tarafına bakar. Şimdi o yüzden Mevlana diyor ki bütün melekler Hazreti Adem'e secde ettiler. Niye ettiler? Adem'in şekline değil. Adem'in arka planında ona yüklenen misyona, hilafetine, peygamberliğine onun için ona secde ettiler. Ama şeytan sadece Adem'in şeklini gördü, arka planını göremediği için ben ondan daha üstünüm diyerek kibirlendi ve o yüzden de cennetten kovuldu.
O toprak ben de ateştenim dedi hocam. Evet. Yani dış görüntüye baktı. Evet. İç alemine bakamadı.
Evet, o yüzden her meselede Hazreti Pir, ki hepimize tavsiye ediyor bunu, işin şeklinde ve kabuğunda kalmayın, özüne inin. Siz cevizi kabuğundan yerseniz, hele yeşil kabuk yiyebilir misiniz?
Zehir gibi hocam, yemez. Yok. Ki.
Hadi yeşil kabuğu soydunuz. O katı sert kabuğu kırmazsanız yemez. Gene yiyemezsiniz. Onu kıracaksınız ki esas özü bulasınız. Esasında bu güzel bir misal. İşin suretine ve kalıbına takılıp kalmamak, esas manasına, derinliğine, arka planına nüfuz etmeye çalışmak. Önemli bir iş. Hatta burada da diyor ki bakın. Sureti rifat bud eflak ra. Esasında diyor gökyüzünün, feleklerin yüksekliği suretadır, şekildedir. Evet görüyoruz asuman, yedi kat sema başımızın üstünde yükseliyor. Ama mani rifat revane pak ra. Ama esas manevi yücelik pak ve temiz olan ruhlara göredir. Bir ruh pak ve temiz oldu mu asumanı da yırtar derler geçer. Efendimizin Sidretül Münteha'ya ulaşmasını düşün.
Evet.
Öbür taraftan Cebrail Aleyhisselam, buradan öteye ben ayak basamam. Ve Peygamber Efendimiz ondan öteye de gidiyor. İşte ruh, yani manevi yükseklik ruhların temizliğine göredir.
Hocam melekler insandan daha üsttür ama insan terbiye alırsa meleği de geçebiliyor bu durumda.
Burada Süleyman'cığım mesela diyor ki Hazreti Pir, melekler var, onlar tek bir düzlemde yaratılmış.
Evet.
İsteseler de isyan yetenekleri yok. İtaatle mükellefler. Hayvanlar var, içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşarlar. Onların da mükellefiyeti yok çünkü akılları yok. Ama insanoğlunun hamuru ikisiyle birlikte yoğrulmuş. Kalbimizin yarısı hayvani duygularla dolu, yarısı da meleki hasletlerle dolu. İkisi birbiriyle mücadele ediyor. Eğer biz bu mücadelede aklımızı, imanımızı, bilgimizi kullanarak, eğer hayvani duygularımızı esir edip de meleki hasletlerimizi ön plana çıkarırsak, beden mülkümüzde iktidar yaparsak, o insan Cebrail'den daha yüce bir varlık olur diyor Hazreti Pir. Niye? Meleklerin kendi işlerinde böyle yenecekleri, kendilerine direnen bir iç dirençleri, iç düşmanları yok. Biz hayvani duygularımızı yenerek Allah'ın bize gösterdiği sırat-ı müstakimde yürümeye çalışıyoruz. Ama meleklerin böyle bir güçlükleri yok. O yüzden insan kendi içinde şeytanın temsilcisi, efendim Firavun'un temsilcisi olan nefsimizi, onu ezerek ya da onu kendi emrimizin altına alarak, esir ederek, içimizde meleki hasletleri, ahlak-ı hamideyi iktidar yapıyorsak eğer, bu insan Cebrail'den daha yüce bir varlık. Bunun tam tersi, kendi içinde meleki hasletleri sıfırlayıp da hayvani duygularını adam, nefsani hislerini eğer egemen kılarsa, onu hakim yaparsa, o insan da canavardan daha adi ve tehlikeli bir varlığa dönüşür.
Hocam nefsi hakim kılmak demek, şöyle bir tarif de yapalım da bunlar biraz muğlak kalıyor bazen. Haram işlemek, şüpheliğe dalmak. Yani sizin dediğiniz hocam her zaman Müslüman şehvetini de idare eder.
Evet.
Açlığını da her şeyini idare eder ama evet. Burada artık evet. Nefis ne diyorsa haram helal demeden zaten, ver Allah. Senin kulun yer Allah deyip.
Ve ma überri'ü nefsi innen nefse le emmâretün bissû. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. Ben nefsimi asla ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü innen nefse le emmâretün bissû. İnsana daima kendi nefsi emmâre, amir değil, amire değil. Amir arada sırada aklına geldikçe, ihtiyaç duydukça size emir verir. Ama emmare nedir?
Hiç rahat bırakmaz.
Bir an bile vazgeçmeksizin. Sizin tepenizde böyle bir kartal gibi, akbaba gibi duruyor ve sizi sürekli kötülüğe teşvik eden duygu, dürtü, neyse içimizde. Nefis dediğimiz o. Onun isteklerini frenlemek. Esas mesele o. Onu frenlediğimiz zaman zaten geçen haftaki sohbetimizde de söyledik. Efendi kimdir? Köle kimdir diye sorulduğunda Mevlana ne diyor? Efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan, köle ise esir olandır.
Hocam bir dervişe gelmiş bir tane padişah. Demiş ki dile benden ne dilersen. Demiş ya padişahım sen kendin kölesin, benim gibi efendiye ağalık yapıyorsun. Ya demiş nasıl olur?
Ya ne kadar güzel.
Ya demiş benim iki tane demiş kölem var. Onlar senin demiş efendindir. Şehvet ve öfke hocam.
Evet.
En çok bizi esir eden iki şey şehvet ve öfke.
Tabii Allah korusun. Yine devam ediyor. Bakın sureti rifat berayi cism hast. Şimdi şekilde yücelik, surette yücelik sadece cisimden ibarettir. Ben sandalyeyi koydum, sizden 70 santim daha yukarıya çıktım. Nedir bu? Sureta bir yücelik. Veya siz aşağıdasınız, ben yukarıdan size bakıyorum. Balkondan bakıyorum, minareden bakıyorum mesela. Sizi küçük görüyorum ben. Kendimi yüce görüyorum. Bu maddedeki ve şekildeki yücelik sadece cisimden ibarettir. Ama gerçek yüceliğe baktığın zaman aşağıdaki mi daha yüce bir insan yoksa yukarıdaki mi? İşte o zaman değerlendirme farklı oluyor.
Hocam geçen çok güzel bir menkıbe duydum. Sami Efendi Hazretleri Hocam bir gün ikinci katta evi Erenköy'de hasta hocam. Müriden gelmiş demişler ki efendim ikinci katta balkondan çıksanız da bir selam verseniz hani uzaktan gelmiş müriden sizi görseler. Evladım demiş ben demiş müriden üstten bakamam demiş. İlginç efendim hocam bana çok ilginç geldi.
Tabii ya.
O hasta haliyle alt kata inmiş. Ya. Aynı seviyeden bakayım diye. Yani Allah da soracağım çok ilginç.
Enteresan bir şey.
Yani kasıtlı o kötü niyet olmasa bile yine de üstten bakmayı
tabii.
Şey yapmıyorlar hocam. Hoş tabii, görmüyorlar.
Tabii, tabii. Hiç asla.
Halbuki caizdir yani. Hani evet. Hastasınız.
Evet.
Ben çok ilginç geldi hocam.
Ama, şimdi bazıları da özellikle bunu yapıyor. Üstten kendi makamı bakayım. Yüksek olacak. Yüksekten bakacak adam. O bir hadis-i şerif var ya Peygamber Efendimizin. Gurur ve kibir deve güdende bakar ve tevazu koyun güdende bulunur. Niye? Adam deve güden adam devenin sırtından bakıyor dünyaya. Herkesi küçük görmüyor baş.
Hocam işte deveye bindiniz mi? İnsan minareye çıkmış ki dağılıyor hocam. Çok abi yüksek yani, bir hayvan.
O yüzden.
Evet.
Yine sureti rifat berayi cism hast. Esasında yüksekliğin sureti cisimlerdir. Ama cism ha der pişi mana. Esas cisimlerin mana yanındaki yeri ism hast. Sadece isimden ibarettir. Esas sen manaya yönel. Maddeyi kır, maddeyi aş, manaya yönel. Yani maddenin o duygu düşüncelerimizi kısıtlayan, bize güya gördüğümüzü gerçek gibi gösteren tarafını, yalan tarafına kanma, suretine kanma, suretine ulaşmaya çalış.
Hocam,
ona göre değerlendir.
Peygamberimizin duası yok mu? Allah'ım evet, bana ya, eşyayı olduğu gibi göster.
Erilil eşyae kemahey.
Evet. Yani olmadığı gibi benim kendi gözümün algıladığı gibi değil de.
Evet.
Gerçek hakikatiyle göster.
Evet. Şimdi bu sefer vezir şimdi sazı alıyor. Vezir ben halveti bozamam diyerek bu sefer kendi gerekçelerini söylüyor. Ve burada vezirin şahsında da Hazreti Pir halvetin lüzumunu, şartlarını, gereklerini ortaya koymaya çalışıyor. Zaten tarikatlarda iki tane ana yol var. Bir halvet, öbürü celvet. Halvet nedir? Yani bu halvete girerken hani 40 gün süren bir inzivaya çekilmek. Bunu toplum bana zarar veriyor. Ben bu toplumun zararından kendimi korumak için bu toplumdan kaçmam lazım diyerek halvete girilmez.
O zaman ucub mu oluyor hocam?
Evet, ucub olur. Ancak ben bir kuduz köpek gibi topluma zarar veren bir insanım. Kendi zararımdan toplumu emin kılmak için halvete giriyorum. Bu niyetle halvete girilir.
Hatta hocam Mehmet Gazali buyuruyor ki, eğer bir insan, hocam yani biraz güncelleştirelim, böyle
evet.
Muğlak oluyor bazen. Eğer gıybetten, dedikodan kendini alıkoymuyorsa.
Evet.
İki insan görüyorsun, başlıyorsunuz ya falanca var evet. Ya filanca. Hocam bunu çok yapıyoruz maalesef.
Evet.
Hatta hocam okumuş kesim de daha çok oluyor bunlar. Falancanın makalesi hiç beş para etmez. Ya, falanca kitap yazmış falan filan. O zaman diyor hocam onun halvete girmesi farzdır diyor hocam.
Tabii.
Çünkü günaha giriyorsunuz.
Evet. Evet.
Ama günaha girmeyecektin eminsiniz. İnsana evet. Da yani hayır ve hasenatta tavsiyede bulunuyorsanız o zaman caizdir hocam. Farz evet. Değil ama bu da önemli bir ayrıntı herhalde.
Tabii yani bu niyet önemli. Niyet. Tabii bu halvetle ilgili halvetin kaynağı nedir derseniz. Halvetin kaynağı. Ünsiyet kökünden insan kelimesinin türetildiğine inanan tarikatlar ki bunlar Basra menşeli tarikatlardır. Zühd. Tevekkül, halvet bunları ön plana çıkaran, kanaati ön plana çıkaran tarikatlar. Hasan-ı Basri Hazretleri. Evet. Ünsiyet dediğimiz nedir? Biz gözümüzle, kulağımızla, burnumuzla hep dış dünyaya bağlı bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla dışarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Bu irtibat bizi kendimize yönelmekten, içimize yönelmekten alıkoyan en önemli faktördür. O yüzden gözümüzü, kulağımızı böyle lüzumsuz iş ve lüzumsuz sözlerle, lüzumsuz seslerle meşgul edeceğine sessiz, tenha, loş bir yere çekilip ne lüzumsuz lafları dinleyeceğiz, ne lüzumsuz eşyaya bakacağız. Kendi içimize dönüp kendi içimize bakacağız. Kendi içimizi seyredeceğiz. Nedir? Bu olan neyin nesi diye de kendimizi hesaba çekeceğiz. Halvet dediğimiz bu. Bunun süresi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na çıkarken biz Musa ile 30 geceliğine randevulaştık. Ve va'adna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi aşrin. Fetemme mikatu rabbihi 40 leyle. 30 gecelik randevuya 10 gece daha ilave ettik. Fetemme mikatu rabbihi 40 leyle. Musa'nın Rabbi ile olan randevusu 40 geceye bali oldu. Buradan kaynaklanan bu 40 gün, 40 bizim kültürümüzde çok önemli. Bir adama 40 defa deli dersen adam deli olur. 40 gün namazını kılarsan alışırsın, bir daha bırakamazsın. Hep 40, 40. 40'ından sonra azan cehennemde saz çalar. 40 önemli bir rakam.
Alışkanlıklarım hocam demek ki 40 evet. Rakamıyla bir alakası evet, var. Bizim, 40 kere bir şey yapınca artık
evet, bizim,
o karakter haline geliyor evet. Hocam.
Bu o yüzden 40 gün bu kötülüklerden, efendim çevrenin menfi şartlarından kendimizi çekerek halvete giriyoruz. Bu halvet sürekli değil, 40 günlük. Yani boşalan bir akünün tekrar şarj olması gibi. Şarj olduk, ondan sonra tekrar hayatın içerisine karışmak. Buna Nakşi prensiplerinde ne diyorlar buna? Halvet der encümen.
Evet.
Ama halvet der encümen, o da manevi halvet işte. Celvet dediğimiz o esasında. Halk içinde her zaman Hak ile beraber olmak.
Yani hocam halveti daimi hale getirmek.
Evet.
Ama nasıl?
Evet.
Halkın içinde olacaksınız.
Evet.
Gönlünüzü Allah'a vereceksiniz.
Ricalun la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle yiğit insan olacaksınız ki ne ticaret ne alışveriş sizi Allah'tan alıkoyamayacak. Halvet der encümen dediğimiz bu. Her zaman Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğüne inanarak hayatın içinde bunu yaşamak. Hatta Hazreti Mevlana diyor ki tevekkül iş yapmadan bir köşeye çekilip Allah rezzakı alemdir. Bizim rızkımızı getirecek ayağımıza diye beklemek değildir. Esas tevekkül işi yaparken Allah'ın gözü önünde işi yaparak Allah'a dayanarak o işi yapmaktır. Yani dağ başında evliyalık değil, dağ başı dervişliği değil. Gücün yetiyorsa çarşı içinde derviş olacaksın. Hayatın içinde. Buna ne diyorlar? Eli işte, gönlü oynaşta olacak. Eli karda,
el yarda,
gönlü karda olacak.
Evet, doğru.
Bu. Halvet erencüven, celvet dediğimiz bu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kurduğu tarikatın adı ne? Celvetiye tarikatı. İşte celveti esasında bir halveti daim. Burada bunları sıralıyor şey. Yine diyor ki, bu vezir şimdi halvetin gerekçelerini. Goft hüccetayı hud kuteh kunit. Ey cemaat diyor. Bu kendi delillerinizi artık kısa kesin. Lafın tamamı aptala söylenir. Gerekçeleriniz bir sürü gerekçe söylüyorlar ya. Ta şeyden başladı. Efendim süt hemen çocuğa ekmek verilmez. Verirseniz öldürürsünüz.
Şeyde başladı.
Efendim serçeye incir verilmez. Verirseniz öldürürsünüz. Öbür taraftan kanatsız kuş. Kanatsız kuş kendi kendine uçarsa eğer gider avcı kedilere yem olur. Bunun gibi hüccet söylüyorlar ya artık diyor sensiz biz yapamayız. Ne olur seninle beraber yeryüzü bize Asuman'dan daha yüce hale gelir. Yalvarıyorlar o da diyor ki ya artık yeter diyor. Bak bu delillerinizi kısa kesin. Pendira der canu der dil rehkünit. Çünkü diyor pendira benim öğütlerime size yaptığım nasihatlara. Dercan ve derdil hem ruhunuzda hem gönlünüzde rehkünit, yol açın. Benim şimdiye kadar verdiğim, kulağınıza küpe gibi taktığım nasihatlerimizi ve öğütlerimizi hayatınızda sıcak hale getirin. Unutmayın yeter.
Yani her zaman benden irşad istemeyin.
Evet.
Eski verdiklerimi idare edin diyor.
İdare edin diyor, evet. Yine diyor ki, ger eminem müttehem nebüvet emin. Şimdi diyor, ger eminem eğer ben eminsem, size göre güvenilir bir insansam, müttehem nebüvet emin, böyle itham edilen insan emin olmaz.
Yani mürşide ithamda bulunmayın.
Evet, töhmet altında bulundurmayın. Ger beguyem asiman ra menzemin, eğer ben size bu gökler yeryüzüdür diyorsam, eğer inanın,
o
bunu da, bunu da yargılamayın diyor.
Evet.
Yani bu ben süte siyah diyorsam, inanın. Efendim kayaya beyaz diyorsam, inanın. Karanlığa beyaz diyorsam inanın.
Evet.
Ama bunu yorum yaparak beni töhmet altında da bırakmayın. Eğer beni güvenilir bir insan olarak buluyorsa.
Hocam bak burada yavaş yavaş zehirlerini akıtıyor adam.
Evet.
Yani her dediğim doğru laf hocam yani akıtan o da doğru bir şey değil. Kur'an ve sünnete uygulamak gerekiyor böyle durumlarda. Gerçek Allah dostu hocam hiçbir zaman
evet.
Müritlerine böyle bir sıkıntıyı sokmuyor herhalde. Başka ne diyor hocam? Bir kısa ara vereceğiz ama.
Tabii devam ediyor şimdi evet. Bak. Ger kemalem ba kemal inkar çiist. Eğer ben kamil bir insansam, kemal derecesindeysem, benim bu kemalimi inkarınızın sebebi nedir? Ne inkar ediyorsunuz? Verneyem in zahmetu azar çiist. Yine eğer ben kamil bir insan değilsem eğer, vezneyem in zahmetu azar çiist. Bana bu kadar verdiğiniz zahmet ve eziyetin manası nedir?
Peşimi bir türlü bırakmıyorsunuz.
Bırakmıyorsunuz. Ben kendi dünyama dalacağım. Kapıya gelip bağırıp çağırıyorsunuz. Aman ha dön, aman ha dön diye. Bana ısrarlı olur, davranıyorsunuz. Getiren... Güvenilirlik çok önemli.
Evet.
Peygamber Efendimizin vasfı cemili nedir? Muhammed el-Emin.
Emin.
Eğer biz insanlara irşat hizmeti götürmek istiyorsak ya da en azından bildiğimizi bilmeyenlere öğretmek istiyorsak, konuşmadan önce ilk yapılacağımız iş kendimize muhatabımızı güvendirmeliyiz. Eğer sizin muhatabınız size güvenmezse, sözünüze de güvenmez, nasihatinize de güvenmez. Hatta sizden eğer antipatik bir tavır alıyorsa, adam sizin yüzünüze bile bakmasın, istediğiniz kadar konuşun. O yüzden bu irşat hizmetinde, tebliğ hizmetinde en önemli mesele, önce muhatabımıza bizim güven vermemiz lazım. Güven vermezseniz konuşmanızın bir faydası olmaz. Kalemizle, halimizle, yaşantımızla diyecekler ki ha bu insan bir defa yaşantısı doğru, gidişatı doğru, sözü de doğrudur. Ondan sonra konuşursanız söylediğiniz sözler fayda verir. O emniyet eminim meselesini öyle değerlendirmek lazım. Tabii kemal dediğimiz zaman kemal olgunluk. Ama kemalat ile kemalat olmaz.
Yanlış iş yaparak doğruyu bulamayız.
Evet, yani yanlış aletlerle mükemmel iş yapamazsınız. O yüzden aletlerinizin, enstrümanlarınızın, argümanlarınızın çok sağlam, gerekçelerinizin güçlü olması lazım ki yine muhatabınızda etkiyi artırmak evet. için. Yine devam ediyor bu vezir. Men nekahem şod ezin halvet bürun. Diyor ki ben asla bu halvetten dışarıya çıkmak istemiyorum. Zanki meşgulem ba ahvali derun. Niye çıkmak istemiyorum? Çünkü ben diyor deruni ahvalimle meşgulüm. Kendi iç dünyamla, iç halimle meşgulüm. Onları düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden kesinlikle ben bu halvetten dışarıya çıkmayacağım. Halvetin bir şeysi var. Halvet kırılmaz. Halvetin kırılması ne? 40 günlüğüne halvete giriyorsunuz. Efendim işte 30. gün çıkıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Halvetten ya insanın kemali çıkar ya da tabutu çıkar.
İkisinden birisi.
Üçüncü çıkış yok. Bizde bu şeyde de var bakın. Mesela kız babasının evinden kefene benzeyen gelinlikle çıkar. Gittiği evden de yine kefenle çıkması
beyaz
lazım.
Beyaz gelinlik diyelim yine.
Talakla ya da boşanmayla kırılırsa o yuvanın yıkılması anlamına gelir. Burada da halvet kırılmaz. Yusuf Şevki Efendi ile Yusuf Bahri Efendi iki kardeşler bunlar. Trabzon'dan geliyorlar İstanbul'a vapurla. Sirkeci'de iniyorlar. Ve Sirkeci'de bunlardan birisini bir köpek ısırıyor. Ömer Ziyaddin Dağıstani de bunları halvete sokmuş. Gümüşhanevi dergahında. Halvete girdikten sonra böyle 20 gün falan geçince artık kuduz kulukçat devresini tamamlıyor. Kuduz alametleri beliriyor. Kardeşi diyor ki Ömer Ziyaddin Dağıstani ya da oradaki halvethanede hizmet eden şey... Ya bizim biraderi diyor bak Sirkeci'de köpek ısırmıştı. Muhtemelen o köpek kuduz olabilir. Kuduz alametleri de biraderde gözükmeye başladı. Şu diğer halvete giren diğer dervişana da ihvana da zarar vermesin. Onu şeyhe haber verin diyor. Ömer Ziyaddin Dağıstani'ye arz ediyorlar. Ömer Ziyaddin Dağıstani diyor ki halvetten bir insanın ya tabutu çıkar ya kemali çıkar. Halvet asla kırılmaz. Böyle bir çay bardağına ıhlamur koyuyor, okuyor, götürün bu ıhlamuru içsin diyor. Ve o ıhlamuru içiyor, sonra 32 sene hilafet yaptı.
Hastalıkta gidiyor değil mi hocam?
Hastalıkta gidiyor. Halvetin kırılması önemli. Mesela bu Mevlevilerde 1001 gündür çile. Çihil 40 esasında. 25 tane 40 gündür şeyin Mevlevilikte çile. Ama bu çile...
Gerçekten yani hiç çıkmıyorum hocam tekkeden. Bin bir gün.
Hayır çıkıyor.
Çıkıyor yani izinle çıkıyor ama.
Hep izinsiz çıkarsa çile kırılmış olur. İzinle çıkacak. Gidecek çarşıda aşçı başının kendisine verdiği malzemeleri alıp pazardan gelecek. Ama pazara gidip alışveriş değil de ya biraz şöyle tur atayım da dolaşayım sonra yok, onları alayım dersen o çile kırılmış olur. Doğru geliyor. Hatta geldikten sonra gusül abdest aldırıyorlar. Çarşıya pazara giden cana gusül abdest aldırıyorlar. Çarşı pazarın kirinden arınsın diye.
Tekkiye kir getirmesin
diye. Tekkiye kir getirmesin diye. O yüzden yatakları yorganları yok. Postun üzerine kıvrılıp yatıyorlar. Kendisinden bir gün önce çileye giren onun ondan daha kıdemlidir. Onlara hürmet ve saygı göstermek zorunda.
Hocam biraz askerli de benziyor sanki. Böyle disiplinli bir
şey. Tuvalet temizlikçiliğinden başlıyor bu bin bir şey. Esasında da hizmet süresi. Bu çilenin adı bin bir gün. Diğer tarikatlardaki halvet gibi değil. Bin bir gün ama tuvalet temizlikçiliğinden başlıyor. Kademe kademe kademe her kademede hizmet yaparak esasında o hizmet vasıtasıyla dervişanın arasında bulunarak yetişiyor ve olgunlaşıyor. Kibir filan diye bir şey kalmıyor. O yüzden ona çile demişler adını. Bunun bir başka kaynağı daha var. O da itikaf. İtikaf. Tabii itikafın bir vacip itikafı var. Bir sünnet itikafı var. Bir de müstehap itikafı var. Vacip itikafı nedir? Siz söz verdiniz. Şöyle bir işim olursa adadınız. 10 gün mescitte itikafa gireceğim. Bir mescide kapanıyorsunuz 10 gün. Hiç çıkmadan. Orada az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak ama sürekli zikir, fikirle meşgul olarak manen insanın kendisini Allah'a yoğunlaştırması, manen kendisini olgunlaştırması, itikafın manası bu. İkincisi sünnet olan her Ramazan'ın son 10 gününü Peygamber Efendimiz Ravza-i Mutahhara'da efendim itikafla geçiriyor. Bir iki defa da bunu 20 gün yaptığı da olmuş Efendimizin itikafı. Ama bugün sünnet olan her Ramazan'ın son 10 gününü bir camide evden, çoluktan çocuktan ayrı çok az yiyerek, az uyuyarak, bol bol zikir ve tefekkürle kişinin hem Kadir gecesini orada yakalaması hem de bayrama kadar orada olgunlaşması. Bir de müstahap olan itikaf var, o da illa bir camide efendim belli bir mekanda itikafa girmek değil, itikaf niyetiyle her namazda. Mesela ezan okundu. Hatta mümkünse ezandan önce abdest alıp gidip camiye girdiniz. İtikaf niyetiyle girerseniz bu müstahap itikaftır. Hatta bir namazdan diğer bir namazı beklerken itikaf niyetiyle beklerseniz o da bir itikaftır. Manevi itikaf ama sevabı çok fazla olan bir itikaf.
Hocam bugün bu itikaf sünnetini çok ihmal ediyoruz sanki. Yani bu modern hayat hocam bizim üzerimizdeki baskıları, telaşeler getir götür al sat falan derken hocam bu hayatın gürültüsü patırtısı içinde kendimizi dinlemeye, yani gönlümüzü Allah'a vermeye çok vakit ayırmıyoruz. Esasında hocam zaman zaman demek ki nasıl nafile namaz kılıyorsak, sünnet kılıyorsak belki nafile olarak itikaf yapmak da çok faydalı.
Tabii yani itikaf çekileceksin yani şöyle bir kenara. Yani hayatın bu hızlı gidişatından çevreyi görecek fırsatımız olmuyor. Koş koş koş koş sonra nefes nefese kalıyoruz. Biraz daha gidersek.
Sonra ölüyoruz hocam.
Kalp sektesinden gidiyoruz. Halbuki zaman zaman hayatı yavaşlatıp ağır çekime girerek bir de kendimizi böyle bir hesaba çeken bir pozisyonu yakalamak lazım. Çok ihtiyacımız var buna. Yani yaptığımız ne kadar doğru? Yaptığımızın ne kadarı doğru?
Ne kadar gerekli?
Ya da ne kadar gerekli? Efendim ne kadarı lazım? Ne kadarı lüzumsuz?
Diyelim ki hocam büyük bunları, bir iş adamı 10 tane fabrika aşamasında plan yapıyor. Ama belki Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Belki namazları eksik. Şunu tamamlayayım diyor hocam mesela bir derdi yok.
Evet.
Yani sanki fabrikalar öbür tarafta o adamı kurtaracak. O da lazım ama ya hocam yani esas bize ebedi hayat için lazım olan azığımız, namazımız, itikafımız, güzel ahlakımız ne olacak?
İşte dengeyi iyi kurmak lazım. Hani sizin bir makalenizi okudum ben.
Dur hocam.
Şeyde eğitimde denge mi?
Evet. İtidal. Hocam İmam Gazali buna istikameti hocam denge olarak görüyor.
Tabii yani burada biz adaleti hep mahkemede arıyoruz da. Ben diyorum ki esas kendi duygularımızda da adaleti tesis etmek, dengeli olmak. Sevgimizde de dengeli, nefretimizde de dengeli. Efendim hayatımızın hızında da dengeli olmak. Ne çok yavaş ne çok hızlı. Zaten sırat-ı müstakim dediğimiz de o. Duygulardaki itidal bu iş esasında, dengel olmak. Bunu kaçırmamak lazım. İpin ucu kaçtı mı? Bu sefer bakıyorsunuz kantarın topuzu kayıyor. Olmuyor. Bu halvet kırılmaz derken hep şunu, burada bizim sufiler özellikle Muhammed suresinin 33. ayetinde Cenab-ı Hak, ey iman edenler, etiullaha ve resule ve etiur resule ve la tübtilu amalekum. Amellerinizi iptal etmeyin. Başladığınız işi bitirmeden bırakmayın. Kıtamuhu misk diyorlar ya.
Evet.
O yüzden madem başladık, onu bitirmemiz lazım. Gerçi bir atasözü var. Türkler gibi başla, İngilizler gibi evet, boşla hocam diye. Türkler çok iyi başlar ama çabuk boşlarlarmış. İngilizler de çok kötü başlar ama
İyi bitirirler.
İyi bitirirlermiş. Evet yani. Şimdi burada biz hem bu vezirin kendi ifadesinden halvetin niçin gerekliliğini burada Hazreti Mevlana anlatıyor. Bağlılarının kapısına gelip yalvarmalarından da esasında, yani bir insanın, hani Cenab-ı Hak eğer bir kavmi helak etmek istediği zaman o kavmi toptan helak etmez. Aralarından alimlerini alır. Ariflerini alır. Alimsiz ve arifsiz kalan bir toplumun, başsız kalan bir beden gibi hangi duruma düştüğünü gösteriyor öbür. Bu sevenlerinin kapıda gelip halvetteki vezire yalvarmaları. Şimdi yine bu sefer o vezirin bağlıları, vezirin hala da bu halvette kalma ısrarına karşı şimdi itirazlarını yineliyor yine Hazreti Pir. Ne diyor? Cümle guftent ey vezir, inkar nist. Gufti maçun gufteni ayar nist. Diyorlar ki ya ey vezir, sana söylediğimiz bütün bu sözler, bütün bir itirazlarımız esasında inkar kabilinden değildir. Hani diyordu ya hani.
İnkar için değil
madem
ama
ben eminim, bırakın ben ne diyorsam ona inanın. Beni töhmet altında bırakmayın. Yok ben kemal sahibiysem benim kemalimi kabul edin. Yoksa niye inkar ediyorsunuz? Ona diyor ki bak hepsi birden. Bizim bu itirazlarımız senin kemalini inkar değildir asla. Goftma. Ha guftema çun gufteni ayar nist. Yine bizim temellilerimiz, bizim senden istediklerimiz gufteni ayar nist, yabancıların, düşmanların söylediği sözler değildir. Biz size olan hasretimizi, tahassürümüzü ifade ediyoruz. Sizin nasihatlarınıza, efendim, öğütlerinize olan ihtiyacımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Sensiz biz kanatsız bir kuş gibiyiz. Efendim, sensiz biz daha yeni doğmuş bir serçe gibiyiz. Ne olur bizi böyle yalnız ve yardımsız bırakma, bizim elimizden tut diye sana yalvarıyoruz. Yoksa bu kemalinizi ya da güvenliğinizi, güvenilirliğinizi inkar manasına değildir. Eşki dide est, esfiraketu devan. Diyor ki bak, bizim şu gözümüzdeki yaş, akan yaş, senden olan ayrılığın verdiği azaptandır. Senin ayrılığından dolayı düştüğümüz ateş bizi yakıyor, kavuruyor ve o yüzden gözlerimizden yaş
demek koyuyor. Demek ki hocam gerçek mürit bu halde olmalı.
Öyle olmalı tabii yani. Zaten böyle bir arzu, böyle bir iştiyak, böyle bir beklenti. Yine ah ahest ezmiyanı can revan. Yine bu, bizim bu diyor teessür ahlarımız, tahassür ahlarımız esasında bizim kendi ruhumuzdan çıkıyor, içimizden geliyor.
Elimizde değil hani.
Öyle, öyle dilimizden söylenen bir laf değil. Gönlümüzden gelen bir feryadı figanı, duygularımızı size arz etmeye çalışıyoruz. Yoksa sizin kemalinizi efendim reddetmeye, güvenilirliğinizi kabul etmemeyen nasıl düşünebiliriz? Yine devam ediyor bakın. Tıfıl bağdaya ne istiyiz et velik. Giryet o gerçi nebet tanet nenik. Şimdi diyor ki bir çocuk dadısına, daye, bağdaye, dayısına istizet velik. Yani asla kat'a dadısıyla didişmez. Dadısıyla dövüşmez. Dadısına teslim olur. Dadısını sever. Giryet o gerçi nebet tanet nenik. Ancak diyor o iyi kötüyü bilmediği halde durmadan ağlar. Çocuk niye ağlar? Derdini anlatamıyor. Ne iyi bilir ne kötüyü bilir ama sürekli ağlar ki dadısı gelsin de ona
ilgi göstersin.
Ha kendisine meme versin. İlgi göstersin. O yüzden diyor bizim de diyor esasında aynen bir çocuğun dadısına olan ya da annesine olan tavrı gibidir. Biz ağlıyorsak, feryat figan ediyorsak eğer sizden beklentimiz olan o samimiyeti, o nasihati, efendim o öğütleri duymak içindir. Bütün çırpınmamız, bütün feryadın figanımızın sebebi budur. Aynen dadısının önündeki çocuk gibiyiz diyor. Siz bizim dadımızsınız, biz de sizin çocuğunuz.
O zaman hocam yani istifade için sevmek lazım.
Evet.
Beraberliği arzu etmek lazım. Eğer mürit böyle bir arzu içinde bulunmuyorsa hocam.
Evet.
Şeyhinden istifade edemez.
Tabii ya surete intisabında bir faydası yok. Surete yani şimdi o da var.
Çok meşhur
değil ya mi hocam? Ya ben de bir böyle bir sosyeteye mensubum demek için gelip intisap ediyor adam.
Sırf orada
yani acaba orada bana bir sosyalite kazandırır mı? Bir menfaatim olur mu diyerek böyle bir intisabın sahibine hiçbir faydası yok. Hatta aldatıcı bir şey. Allah korusun yani. İkiyüzlülüğe kadar gider. Halbuki yani intisabın gerekçesi pek çok ayeti kerimede hani bu şeyi kabul etmiyorlar ya bazen tarikatlardaki intisabı şeyhiye mürit ilişkisini kabul etmeyenler. Halbuki Peygamber Efendimiz gerek Hudeybiye'de gerek Akabe'de ashabından
beyat alıyor.
Beyat alıyor. Söz alıyor. Bunların bütün neyi söz aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediliyor. Şu konuda şu konuda. Zina etmeyeceğimize, hırsızlık yapmayacağımıza, haksızlık yapmayacağımıza diye peygambere söz veriyorlar. Tarikatlar da intisabın böyle bir sözleşme şeklinde olması. İnnellezine yubayyunke innema yubayyunallah. Yedullahi fevka edihim. Femen nekese fe innema yenkusu ala nefsi. Ve men evfa bima ahede aleyhullaha. فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Sana o Hudeybiye ve Akabe'de biat edenler gerçekte sana değil Allah'a biat etmişlerdir. فَمَنْ نَكَسَ Kim bu biatta verdiği sözlere uyarsa ki bozarsa يَنْكُسُ عَلَى nefsi kendi aleyhine bu sözleşmeyi
bozmuş olur.
وَمَنْ نَكَزَ başka ayetlerde وَمَنْ نَكَزَ فَاِنَّمَا يَنْكُزُ عَلَى nefsi kendi aleyhine bozmuş olur. وَمَنْ اَوْفَ Kim de bu peygambere verdiği sözün gereğini yerine getirirse feseyutillahu ecren azima. Allah ona ecir azim verecektir. Hazreti Peygamber'e verdiği sözün gereğini yapanlar ve men evfa bima ahede aleyhullah feseyutihi ecren azima.
Hocam
ikincisi intisabın böyle bir sözleşme şeklinde olması. Eğer bir Hudeybiye ve Akabe sünnetinin hayatımızda
evet
sıcak hale getirilmesi bir. İkincisi, Eles bezminde de biz söz vermişiz. Cenab-ı Hak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, sen bizim Rabbimizsin demişiz alemi ervahta. Ama dünyaya geldikten sonra sanki o sözü veren biz değiliz. Kulun orada yok. İkincisi, Eles bezminde yapılan o sözleşmenin manevi misak, Kur'an-ı Kerim'de geçen misak hep bu. Onun hayatımızda canlı ve yaşanılır, duyulur hale getirilmesini sağlamak. Ama üçüncüsü çok daha önemlisi, Peygamber Efendimiz diyor ya, münafığın üç alameti var. Bir, söylediği zaman yalan söyler. İki, emaneten bırakılan emanete ihanet eder. Üçüncüsüne verdiği sözde durmaz. Şimdi mürit mürşidine böyle bir söz veriyor. Bu sözleşmede esas kazanan mürit, verdiği sözün bağlayıcılığından istifade ederek mürit daha kamil bir insan olma yoluna girer. Verilen sözün bağlayıcılığından yararlanarak. Kim istifade eder burada?
Mürit.
Şeyh istifade etmez. İstifade eden mürid olur. Ha mürşidin böyle bir intisapla ne yararı var? O da siz ona yetki verince sizi hesaba çekme yetkisini kendinde bulur. Sözü ona veriyorsunuz. Verdiğiniz söze uyup uymadığınızı takip edecek bir Molla Kasım lazım. İşte şeyh o görevi yaparak sizin o çizgiden sapmamanızı sağlar.
Böylece hocam sırat-ı müstakimde gitmemize yardımcı olur diyoruz hocam inşallah.
Evet.
Hocam güzel konular böyle devam ediyor peşi sıra.
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar görüşünceye kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.